Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu yâ İsâ innî mutevaffîke ve râfiûke ileyye ve mutahhirûke minellezîne keferû ve mutahhirûke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Mehr 1404, Hicri Kameri 7 Rebül Ahir 1447 ve Miladi Takvimle 29 Eylül 2025 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşam İmam Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladetini idrak ediyoruz. Bu kutlu veladet tüm İslam dünyasına mübarek olsun. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Kahramanlarla Podcast'i, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kutlu veladeti özel programı, İman Nuru ve Hidayet Hadisi'ni dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Ayetullah Hamene, Ayetullah Sistani'ye taze mesajı gönderdi. İran, feshedilmiş kararların üye devletleri bildirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avrupa Üçlüsü'nün Amerika'yı uyarak Birleşmiş Milletler kararlarını İran'a karşı geri getirme girişiminin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Fransa, İran ile diyaloğun devamından yanında olduğunu belirtti. Ve Grossi, Almanya Dışişleri Bakanı ve Polonya'nın üst düzey yetkilileriyle İran hakkında görüştü. Şimdi haberler. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye yayımladığı bir mesajda, Irak'ın önde gelen Şii merci Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin eşinin vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu. Ayetullah Hamene taziye mesajında Ayetullah Sistani'ye başsağlığı ve hayatını kaybeden eşi için Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'nın İran'a yönelik feshedilmiş Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden uygulandığına dair üye devletlere bilgi vermesi yönündeki girişimine sert tepki gösterdi. Emir Said İrevani, yerel saatle pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektupta, İran Dışişleri Bakanı'nın 27 Eylül tarihli yazısına atıfta bulunarak, sekreter yanının sözde feshedilmiş kararların yeniden uygulanması hakkında üye devletleri bilgilendirmesine karşı en güçlü ifadelerle itiraz ettiğini bildirdi. İrevani mektubunda şu ifadeleri kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı, genel sekretere veya sekreteryaya feshedilmiş kararların yeniden uygulanması konusunda herhangi bir belirleme, duyuru veya bilgilendirme yetkisi vermemektedir. Bu kararın 11. ve 12. operasyonel paragrafları konuyu açıkça Güvenlik Konseyi'nin yetki alanına bırakmaktadır. İranlı diplomat sekreteryanın bu tek taraflı eylemiyle yetki sınırlarını aştığını ve konseyin yetki alanına müdahale ettiğini vurgularken, sekreteryanın bu konuda taraflı davranmasının onun uluslararası sivil hizmet olarak tarafsızlık ilkesine zarar verdiğini ve üye devletlerin sekreteryaya olan güvenini ciddi şekilde zedelediğini belirtti. İrevani, bu gibi davranışların sekreteryanın rolünün siyasallaştırılması açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avrupa Üçlüsü'nün Amerika'ya uyarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik daha önce feshedilmiş kararlarını yeniden yürürlüğe koyma girişiminin meşruiyetten yoksun ve hukuki dayanağı olmadığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, X platformunda yayımladığı mesajda İran Dışişleri Bakanı tarafından diğer mevkidaşlarına gönderilen mektuba atıfta bulunarak Avrupa üçlüsü ve Amerika'nın feshedilmiş Birleşmiş Milletler kararlarını geri getirme yönündeki girişiminin hukuka aykırı ve gerekçesiz olduğunu belirtti. BK'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uzatılmasında yaşanan başarısızlığın sözde kural temelli düzenin bir yansıması olduğunu ifade ederek bir otorite bir karar verdi ve diğer üç taraf yalnızca bu emri uyguladı dedi. Sözcü tüm Amerikan ve Avrupa baskılarına rağmen 15 üyelik Güvenlik Konseyi'nin 6 üyesinin bu kararların geri getirilmesini desteklememesinin konsey içinde açıkça görüş ayrılığını gösterdiğini belirtti. BK'yı bu üyeler arasında iki daimi üyenin de bulunduğunu ve bu ülkelerin İran'a yeniden yaptırım uygulanmasının hukuki, meşru ve gerekçeli olmadığına inandığını vurguladı. BK'yı ayrıca Avrupa üçlüsünün nükleer anlaşmadaki ihtilaf çözüm mekanizmasını kötüye kullanmasının 2231 sayılı kararın metninde açıkça belirtilen şekilde bu kararın 18 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği yönündeki hukuki gerçeği değiştirmeyeceğini hatırlattı. Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini öngören snapback mekanizmasının geçersiz ve etkisiz olduğunu vurguladı. Rusya'nın Viyana'daki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, pazartesi sabahı X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin snapback'in başarıyla uygulandığını iddia ettiğini, ancak bu sürecin bizzat söz konusu 3 Avrupa ülkesi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bu nedenle Rusya'nın snapback mekanizmasının geçersiz ve etkisiz olduğuna inanmak için tüm gerekçelere sahip olduğunu ifade etti. Ulyanov geçmişte iptal edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik 6 kararının pazar sabahı itibariyle yeniden yürürlüğe girdiğini, bu adımın ise Avrupa üçlüsünün İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını kötüye kullanmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı snapback mekanizmasının uygulanması ve İran'a yönelik haksız uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada İran ile diyaloğun sürmesini istediklerini ileri sürdü. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, pazar günü TF1 televizyona verdiği röportajda, "Diplomasi kapıları hala açık, ileriye doğru adım atmamıza imkan tanıyacak diyaloğun sürmesini istiyoruz ve İran'ın bu diyaloğu sürdürmesi kendi çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Baro, "Yaptırımlar bugün yeniden yürürlüğe girdi ancak görüşmeler devam ediyor. İran'ın gerekli tüm güvenceleri sunması ve güvenlik çıkarlarının gerçekten sağlanması için bu süreç sürdürülmelidir" dedi. Geçmişte iptal edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik 6 kararının pazar sabahı itibariyle yeniden aktif hale geldiği bildirildi. Bu adım Avrupa üçlüsünün İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını kötüye kullanmasıyla gerçekleşti. Son haftalarda ve özellikle son günlerde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bu yaptırımların geri dönmesini engellemek için yoğun çaba sarf etti. Bu çabalar arasında Avrupa üçlüsüyle doğrudan müzakereler, Kahire'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu marjında yapıcı önerilerin sunulması yer aldı. Ancak Avrupa ülkelerinin Amerika ile olan ittifakı bu girişimlerin sonuç vermesini engelledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi bugün Almanya Dışişleri Bakanı ve Polonya Başbakan Yardımcısı ile snapback mekanizmasının uygulanmasının ardından oluşan durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wattful ile yaptığı görüşmeyi doğru zamanlamada şeklinde doğrularak X platformundaki kişisel hesabında şu açıklamayı yaptı. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında gerçekleşen görüşmede taraflar snapback mekanizmasının uygulanmasından sonraki durum, bu konuda diplomatik çözümler bulunması gerekliliği ve ajansın Ukrayna'da özellikle Zaporojiya nükleer santralinde nükleer güvenlik ve emniyeti sağlamaya yönelik tedbirleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Polonya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı ile Grossi'nin İran'ın barışçıl nükleer programı ve Ukrayna'daki Zaporojiya santrali konularında istişarede bulunduğunu bildirdi. Pakistan Senatosu Savunma İşleri Komisyonu'nun eski başkanı ve siyasi yorumcu, Avrupa ve Amerika'nın İran'a yönelik ön yargılı yaklaşımını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma girişiminin hukuki ve ahlaki temelden yoksun olduğunu belirtti. Müşahit Hüseyin Seyit, pazartesi günü İslamabad'da düzenlenen Güney Asya Barış Seminerinin oturum aralarında yaptığı açıklamada, İran'ın başta Amerika olmak üzere Batı cephesinin ikiyüzlü, aldatıcı ve gayri ahlaki politikaların kurbanı olduğunu ifade etti. Eski senatör, önce Amerika, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ortak oldu. Bu saldırının Tahran'a karşı yürütülen müzakerelerin gölgesinde gerçekleşmesine izin verdi ve şimdi de yasa dışı yaptırımların yeniden uygulanmasının yolunu açtı, dedi. Müşahit Hüseyin Seyit, Pakistan'ın İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını kesin bir şekilde kınadığını ve bu girişimi hem hukuken savunulmaz hem de ahlaki açıdan geçersiz bulduğunu vurguladı. İran Büyükler Plaj Güreşi Milli Takımı Dünya Sıralama Serisinin 4. etabında 4 altın madalya kazanarak ilk sıraya yerleşti. Dünya Plaj Güreşi Sıralama Serisinin 4. etabı, 27-28 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın Katerini kentinde düzenlendi. İranlı 4 sporcu altın madalya kazanarak ezici bir üstünlükle ülke takımının şampiyon olmasını sağladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada ülkesinin işgal altındaki topraklardaki hassas hedeflere yönelik füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yayınladığı bildiride bu operasyonun Filistin halkını savunma ve Gazze'deki soykırım ile Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Seri, Yemen Füze Kuvvetleri'nin eşsiz bir askeri operasyonla işgal altındaki Tel Aviv'deki birçok hassas hedefi vurduğunu ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Afrika'da Filistin'e destek ve İsrail'e tepkinin yeni dalgası ile ilgili. Afrika halkları ve bazı ülke liderleri Filistin halkına destek veren yeni bir dalga başlatarak İsrail'in Gazze'deki suçlarını kınadılar. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ve ülkelerinde halklar gösteriler düzenleyerek Filistinlilere güçlü destek verdiler ve Gazze Savaşı sırasında İsrail'in Gazze şeridi sakinlerine karşı işlediği benzeri görmemiş suçları kınadılar. Bu gelişmelere paralel olarak bazı Afrika ülkelerinin liderleri de İsrail'in suçlarını kınayarak Filistin davasına destek verdiler. Bu bağlamda Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 3000'den fazla aktivist, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyesi gösteri düzenleyerek hükümetten Gazze Savaşı nedeniyle İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkileri kesmesini ve Pretoria'daki İsrail Büyükelçiliğini kapatmasını talep etti. Filistin yanlısı kuruluşlar, siyasi partiler, İslami ve Hristiyan grupların yoğun katılımıyla gerçekleşen gösteride katılımcılar Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'ye destek sloganları attılar ve sembolik değil somut adımlar atılmasını talep ettiler. Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, çarşamba günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin uluslararası hukuk ve uluslararası ceza mahkemesi kararlarına uymamasını eleştirerek, Gazze şeridinde İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı küresel bir eylem çağrısında bulundu. Başka bir gelişmede Fas halkı Gazze şeridindeki ablukayı kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası Samud filosuna destek vermek için Tanca ve Marakeş şehirlerinde gösteri düzenlediler. Tanca'daki protesto Faslı Destek ve Yardım Girişimi adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla gerçekleşti. Katılımcılar ellerinde pankartlarla soykırımın durdurulmasını ve Samud filosuna destek verilmesini talep ettiler. Fas halkının Filistin'e verdiği kapsamlı destek, İsrail rejimiyle siyasi ilişkiler kurmuş olan Fas hükümetini bu konuda tavır almaya zorladı. Bu bağlamda Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanması ve müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulundu. Ahnuş, Filistin meselesinin siyasi çözümü için yeni ufuklar açılması, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için takvim belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ve Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Nafdi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejiminin Gazze halkına karşı yürüttüğü yıkıcı savaşı sona erdirmemesini eleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz. İran Radio Podcast. Kahramanlarla dayatılan savaş sırasında İran komutanların yaşadıklarını ve yaşamlarını konu alan bir anlatıdır. Bu komutanlar İran halkının kahramanlarıdırlar. Güvensizlik ateşinin Batı İran'ın dağlarını ve ovalarını sardığı yıllarda insanlar bir sığınağa ihtiyaç duyuyordu. Varlığı ağır havada temiz bir nefes gibi rahatlatıcı olacak birini. İşte o günlerde insanlar ona Kürdistan'ın Mesih'i diyorlardı. Bu unvan yüreklerinin derinliklerinden geliyordu çünkü varlığı acı çeken köyler ve yorgun ovalar için bir barış ve yaşam mesajıydı. Hikayemiz düşmanın kalesi olan dağlarda ve korkunun evlerde sürekli misafir olduğu köylerde başlıyor. O günlerde bir adam ayağa kalktı ve gücüyle korku duvarını yıktı. İnsanlar onu sadece savaş meydanında bir komutan olarak değil, aynı zamanda dehşet anlarında kurtarıcıları olarak da görüyorlardı. Bu kahraman sadece silaha sarılmakla kalmadı, gönülleri yatıştıran sözleri ve gönüllere umut getiren bir bakışı vardı. Attığı her adımda köylere yeni bir hayat verdi. Sanki tüm o ateş ve barutun ortasında biri gelip hayatı geri getirmiş gibiydi. Halkın yanına oturdu, acılarını dinledi ve gecenin karanlığında yüreklerindeki iman ışığını yakmaya devam etti. Adını sevgiyle duyuran bu yakınlık ve bu empatiydi. Düşmanlar onun varlığının planlarının yıkımı anlamına geldiğini biliyorlardı. Her savaş alanına çıktığında savaşçıların yüreklerinde umut yeniden canlanıyor, düşmanların yüreklerine dehşet ve vahşet yerleştiriyordu. Bir dağ kadar kararlı ve bir esinti kadar ilham vericiydi. Zorlu savaşların ortasında birçok kişi düşerken örnek bir cesaretle ilerledi. gerçek bir kahramanın tehlikenin ortasında ilk adımı atan ve arkadaşlarına umut veren kişi olduğuna inanıyordu. Bu adam bir komutandan çok daha fazlaydı. Kendini halkın bir parçası olarak görüyordu. Köylüleri el ele veren ve varlığıyla halk ile savunucuları arasında mesafe olmadığını gösteren bir kardeş. Ve böylece halk tüm benliğiyle ona Kürdistan'ın Mesih'i diye seslendi. Bu unvan emirlerden ve makamlardan değil, saf ve dürüst yüreklerden geliyordu. Bugünkü hikayemiz en karanlık günlerde ışığı yaratan bu adamın hikayesidir. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Miladi 1954 yılında İran'ın Lorestan ili, Burucer ilçesindeki Dar-ı Garg adlı küçük bir köyde Muhammed adında bir çocuk dünyaya geldi. Hayatı sade, zorluklar ve acılarla doluydu ve bu da ona en başından itibaren azim kavramını aşıladı. Henüz 6 yaşındayken yüreğinde büyük bir acıya kapıldı. Babasını kaybetti ve aileye göç etmek zorunda kaldı. Varış noktası başkent Tahran'dı. Molevi Caddesi'ndeki eski bir ev ailenin yeni sığınağı oldu. Çocukluğundan itibaren hayatın kendi elleriyle yaratıldığını öğrendi. Ailesine destek olmak için okurken çalışmaya başladı. Önce küçük bir dükkanda çıraklık yaptı. Daha sonra yatak dikme işi gençlik hayatının bir parçası oldu. 13 yaşındayken başkalarının ona usta zanaatkar dediği bir beceri kazanmıştı. Elleri gençlik yıllarındaki acı ve çalışmanın izlerini taşıyordu. Dua hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Bir gün o sade dükkanda yaşlı bir adam ona şöyle dedi: "Camide namaz kıl ki daha makbul olsun." Bu konuşma yolunu değiştiren bir dönüm noktasıydı. O günden sonra akşamları camiye gider ve din alimlerin huzurunda ilim yolunda ilk adımlarını atardı. 17 yaşında Hicri Şemsi 1350 yani miladi 1971 yılında evlendi. İki çocuk sahibi olduğu sade bir hayat başladı. Eşi ve ailesiyle birlikte çalışmaya devam etti ve bu günlük hayatın ortasında bakışlarını daha yüksek ufuklara dikti. Gençliği İran'da devrimci fikirlerin yükselişiyle aynı döneme denk geldi. Militan din adamlarıyla tanıştı ve İslam öğretilerini öğrendi. Çok geçmeden Pehlevi rejimine karşı mücadele edenlerin saflarına katıldı. Benzer düşünen arkadaşlarıyla birlikte SAF adlı bir grup kurdu. Pehlevi rejimine karşı kültürel, siyasi ve hatta askeri faaliyetlerde bulunan bir grup. Tehlikeli bir yoldu. Necef'e gidip İmam Hümeyni'yi görebilmek için askerlikten bile kaçtı. Irak sınırında tutuklandı ve bir süre sonra garnizona geri gönderildi. 2 yıllık askerlik yaptı ancak bu zorunlu hizmet bile savaşma azmini kıramadı. Askerlik görevinden sonra tekrar savaş alanına döndü. İmam Hümeyni'nin bildirileri ve konuşmalarının kasetleri evinde ve dükkanlarında çoğaltıldı. Bu yolda birçok kez hayatını riske attı. 1975 yılında tutuklandı ve bir süre Savak hapishanesinde kaldı. Ancak hapishane zalime karşı savaşma tutkusunu yok edemedi. İslam devriminin ilk günleri ve ayları çalkantılı geçti. İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kurucularından biri oldu ve Tahran'daki Vali Asr garnizonunda ağır sorumluluklar üstlendi. Kısa süre sonra Kürdistan'da yeni bir görev üstlenmek üzere ülkenin batısına yöneldi. Kürdistan'ın dağlarında ve ovalarında devrimin düşmanları ülkeyi bölmeye çalışıyorlardı. Onlara karşı koydu ve strateji ve cesaretle bölge yerlilerinden oluşan bir halk örgütü olan Kürt Müslüman Peşmerge'yi kurdu. Bu hareket halkın saflarını düşmanın saflarından ayırdı ve halkın yüreğine yeni bir umut aşıladı. Yol boyunca birçok kez yaralandı, hatta düşman tarafından esir alındı. Ancak her seferinde azim ve kararlılıkla geri döndü. Bir görev sırasında onu taşıyan helikopter düştü. Ancak yine de hayatta kaldı. Sanki kader son ana kadar büyük bir görevi tamamlamasına karar vermiş gibiydi. ...1979 yılında Pehlevi rejiminin yıkılmasıyla İran yeniden güçlendi. Ancak barış içinde değildi. Ülkenin her köşesinde huzursuzluk hüküm sürüyordu ve yeni başlayan devrimi korumak için İslam Devrim Komitesi ve kısa bir süre sonra İslam Devrim Muhafızları Ordusu gibi kurumlar ortaya çıktı. 1980-83 yılları arasında Batı İran bir deneme sahasıydı. Hikayemizin kahramanı, ulaşılması zor üsleri komuta etmeleri için 20 yaşın altındaki gençleri seçti. Genç güçlere ağır sorumluluklar verildi. Ancak yakın bir rehberlik ve gerçek bir güvenle. 1979-1983 yılları arasında aynı yıllarda Kürt halkıyla iç içe yaşadı. Halkın saflarını devrime karşı çıkan silahlı terörist grupların saflarından ayırdı ve güvenliğin yerel ve sürdürülebilir olması için Kürt Müslüman Peşmerge gibi grupları halkın kalbinden örgütledi. Halkın ona taktığı lakap tam da bu hayattan geliyordu. Nefesi umut veriyor, bakışları yaraları görüyor, merhem sürüyordu. Yüreğinin ışığıyla komuta eden, gülümsemesiyle yürekleri yatıştıran, isabetli kararlarıyla zor durumlarda halkın kurtarıcısı olan bir komutandı. Devrim düşmanlarının uğursuz emellerinin peşinde koştuğu bir dönemde İran'ın batı bölgelerinde barış ve güvenliği yeniden tesis etti. Bu nedenle Kürdistan'ın Mesih'i olarak anıldı. En zor durumlarda yüzünde yatıştırıcı bir gülümsemeyle gönüllerdeki kargaşayı yatıştıran bir komutandı. Kararları bir kesici gibi duman ve kurşunların arasından bir yol açardı. Savunmada savaşçının yanına oturur, basit bir lokma paylaşır ve ardından planı ortaya koyardı. Savunmasız insanlara zarar gelmesin diye buraya gidiyoruz. Hikayemizin kahramanı gönüller arasında bir köprü kurdu. Halkın saflarını silahlı düşmanların saflarından ayırdı. Yerel ileri gelenlerle oturdu, gençlerle konuştu ve dağların kalbinden evlerinin ve topraklarının bekçileri olacak bir halk gücü örgütledi. Güvenliğin halka güvenerek sağlanacağını biliyordu. En zor anlarda umut ekerdi. Kurşunlar ona nefes alacak yer bırakmadığında, peygamberlerin sabrından ve kendisine bırakılması gereken yarından bahsederdi. Arkadaşlarının azmini toparlardı. Bu boğazı terk etmeyeceğiz. Bu boğazın ötesinde halkın evleri var. Ve böylece savaşçıların safları yeniden canlanırdı. Bu yüzden insanlar ona sevgi ve inançtan gelen bir isim verdiler. Kürdistan'ın Mesih'i. Müzik. kılıç ve öfke yüzünden değil, umudun yeniden dirilişi yüzünden, en karanlık gecelerde ışık getirdiği ve savaşın kalbinde güvenliği ve barışı yeniden canlandırdığı için. Onun komuta tarzı, karizmatik liderliğinin ötesinde bir seviye olan peygambervari olarak adlandırılabilir. Bu modelde lider sadece ilham verici olmakla kalmaz, takipçilerinin ruhunun bir modelidir ve onunla ortak bir inanç kurarlar. Bu tarzın kökeni İmam Hümeyni'ye olan sevgisinden ve peygambervari ve Alevi yönteminin sürdürülmesinde anlam bulur. Bu yöntemin şaşırtıcı özelliği emirin son sözü söylememesidir. Liderin vizyonunu ve arzusunu ifade etmesi yeterlidir. Aslar içsel motivasyonla harekete geçer ve uygulanması sonuna kadar takip eder. Liderin sözleri sadece idari bir emir olarak değil, ilham verici bir anlam olarak algılanır. Bu şekilde kahramanımız sadece emir vererek yapılmayacak veya gerçekleştirilemeyecek şeyleri gerçekleştirmiştir. Bu kararı etkili bir eyleme dönüştüren şey inanç ve sağduyunun birleşimidir. Herkesi bir araya getiren ve arzulanan hedefe, yani vatan savunmasına ulaşmak için sempati duymalarını sağlayan bir bileşimdir. Son olarak bugünkü hikayemizin kahramanı 1983 yılının bir sabahı İran'ın kuzeybatı bölgelerinden birine giderken yer aniden kükredi. Bir mayın patlaması dağın sessizliğini bozdu. Yere düştü ve toz her yeri sardı. Toz dağıldığında birkaç metre ötede güvenliği için geceleri uyanık kaldığı aynı yerde yatıyordu. Yüzü sakindi. Bakışları gökyüzüne dönüktü. Arkadaşları koşarak adını haykırdılar. Tepkisi hafızalara kazınan kalıcı bir gülümsemeydi. O günden beri Batı İran'da Aramesh'in adı her anıldığında o gülümsemede hatırlanır. Kahramanlığın halkın yanında son ana kadar durmak anlamına geldiğini söyleyen bir işaret. Şehrin ve köyün sokaklarında teselli edici adımlarının hatırası hala canlı. Ondan geriye kalan sadece bir savaş öyküsü değil, bu bir yaşam biçimidir. Nezaketle gücün, sağduyla güvenin birleşimi. Ve onun hikayesi her seferinde böyle yeniden yaşanır. Annelerin gece dualarında, çocukların huzurunda ve gülümsemelerinde. Vatanı ve yurttaşları savunma çabasıyla başlayan ve halkın güvenliğiyle doruğa ulaşan bir hikaye. Kürdistan'ın Mesihi lakaplı Muhammed Burucerdi adlı bir kahramanın hikayesi. Değerli dinleyiciler, sizinle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Bir sonraki bölümlerde bize katılmak ve görüşlerinizi veya önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, iranradio.ir adresindeki İran Radio web sitesini ziyaret edebilir veya bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'e kadar sizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri, İlahi 11. Hüccet.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yaşamındaki en önemli konu, o hazretin evladının doğumudur. Dünyayı kurtaran insanın İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladı olduğu haberi halka duyurulmuştu. O, beşeriyet dünyasını kurtaran, kıyamı ile dünyada zulüm düzenini devirendir. Bu yüzden Abbasi halifeleri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladının dünyaya gelmesinden kaygılıydılar.
İslami düşüncede imamet, peygamberin risaletinin devamıdır. Hiç şüphesiz bu gelişen akıma iktida etmek, İslam ümmetini tehditler ve hasarlardan koruyacak ve onlar işlerini düzene koyacaktır. Bu yüzden Allah-u Teala kendi hikmeti ve insanların bir lidere ihtiyacı olma gereğine göre, imamları kendi hüccetleri olarak İnsanların arasında görevlendirmiştir. Hüccet kelimesi sözcük anlamı itibariyle delil ve sebep anlamındadır. Kur'an-ı Kerim akıl, peygamberler ve halifleri, ayrıca alimler ve liderler Allah'ın halkı olan hüccetleri sayılıyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yeryüzü Allah'ın hüccetinden boş kalmaz. Ya açık ve bilinendir ya da gözlerden ıraktır. İlahi sırlar onlara verilmiş ve her kim onlara sığınırsa Hakk'ın yoluna girmiştir. Onlar Allah'ın ilim mahzeni ve onun dininin koruyucularıdırlar ve dimdik dağlar gibi İslam da onların varlığı nedeniyle dimdiktir. Bugün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ardından ilahi hüccetlerden İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kutlu veladet gününü idrak ediyoruz. Bu yüzden tebriklerimizi sunarken bu programda o hazretin siyerinden bazı kesitler aktaracağız.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam Hicri Kameri 232 yılında Medine kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yaşında Abbasi halifelerinin dayatmasıyla değerli ve kıymetli babası İmam Hadi aleyhisselam ile birlikte Medine kentinden ayrılarak Abbasi halifelerinin hükümet merkezi olan Samerra kentinde yaşamaya başladılar. Gerçi imam 28 yıl yaşadı. Fakat kendinden İslami ilimler ve mariflerinde değerli bir hazine geride bıraktı. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sevki dolu fakat bir o kadar da çekici olan bir simaya sahip oldukları, öyle ki herkesi etkilediği belirtiliyor. Tarihte o Hazreti tanımadığı için kendisinden uzak durmaya çalışan, fakat Hazret ile karşılaşınca kendisinden etkilenerek büyük bir değişiklik yaşayıp o Hazret'in gerçek dostları arasında yer alan insanlardan söz ediliyor. Bu kesim arasında o Hazreti hapishanedeyken işkence etmekle görevli olan en şirret iki kişiden söz edilebilir. İmam Abbasilerin hapishanesinde bulunduğu zaman o Hazret ile muaşirette olan gardiyanlar ve o Hazretten ve etkin kelamından etkilenerek büyük bir değişime ve ruhi gelişmeye uğradılar.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet dönemi yaklaşık 6 yıl sürdü. Fakat imam bu dönemin büyük çoğunluğunu sürgün ve hapishanede geçirdi. O Hazret Mu'tez, Muhteda ve Mu'temid adlı 3 Abbasi halifesiyle çağdaştı. O dönemde Abbasi halifelerinin baskı ve zulümleri doruğa ulaşmıştı. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam ders sınıfları ve konuşma oturumlarını düzenlemek için daha az imkana sahipti ve halkın geneli veya ilim ve marifet arayanlarla çok zor şartlarda direkt bağlantı kurabiliyordu. Bu yüzden o Hazret çeşitli yöntemlerle, örneğin mektuplarla dinin anlamı ve öğretilerini halka açıklıyordu. İbn-i Sabbak olarak bilinen İslam dünyasının büyük bilginlerinden Ali bin Muhammed Maliki, İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında yaşadığı çağda eşsiz olduğu, kimsenin onunla eşit olmadığını, bilginin doruğunda kendi tedbirleriyle halkın sorunlarını bir bir çözdüğünü, ayrıca kendi güçlü düşüncesiyle gerçekleri aydınlattığını belirtiyor. Tarih yazarlarının tümü İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kendi döneminin en muazzam ilim, marifet hazinesi ve en bilgin insanı olduğu konusunda hemfikirler. İmam Hasan Askeri aleyhisselam akli ve nakli tüm ilimlerde döneminin birincisiydi.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet dönemi Abbasiler hükümetin en huzursuz ve karmaşık dönemiydi. Halifelerin liyakatsizliği, ayrıca yetkililer arasındaki keşmekeş, halkın hoşnutsuzluğu ve ardı ardına yaşanan ayaklanmalar, sapkın düşüncelerin yayılması o dönemin siyasi ve sosyal sorunların başlıca sebepleriydi. Hükümdarlar halkı sömürüyor, onların mal varlıklarıyla muhteşem ve muazzam saraylar inşa ederek halkın felaket ve bedbahtlıklarına aldırış etmiyorlardı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam, hükümet tarafından uygulanan tüm ağır kısıtlamalara, toplumdaki huzursuzluklara ve imamet döneminin kısa olmasına rağmen her biri gerçek İslami marifi ve kültürün yayılmasında önemli payı olan seçkin öğrenciler yetiştirmeyi başardı.
O Hazretin öğrencilerinin sayısı en az 100 olarak belirtiliyor ki aralarında seçkin şahsiyetler de bulunuyor. O Hazretin döneminde Kufe, Bağdat, Nişabur, Kum, Horasan, Yemen, Rey, Azerbaycan ve Samirra Şiilerin önemli üsleri sayılıyordu. O Hazret Şii kültürünü yaymak ve ilim ve bilgiyi geliştirmek amacıyla bu kent halklarına mektuplar gönderiyordu. Nitekim o Hazretin Kum ve Nişabur şehirlerindeki Şiilere yazdığı mektuplar tarihi kaynaklarda mevcuttur. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ayrıca İslam'ın inanç sınırlarını korumak ve ilmi geliştirmek için de birçok kitap yazdı. Bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in yorumuna değinebiliriz. O Hazretin'in bir diğer kitabı helal ve haram konuları ve hükümlerini kapsıyor. Hazret her zaman toplumda ilim ve bilginin yayılarak gelişmesini ve toplumu aydınlanmasına sebep olan fikri eserleri toplayanlar ve yazarları takdir ederdi.
Tahran Radyosu.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yaşamındaki en önemli konu o Hazretin evladının doğumudur. Dünyayı zulümden kurtaran kişinin İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladı olduğu haberi halka duyurulmuştu. O beşeriyet dünyasını kurtaran, kıyamı ile dünyada zulüm düzenini devirendir. Bu yüzden Abbasi halifeleri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladının dünyaya gelmesinden kaygılıydılar. Onlar dünyayı kurtaran bir kurtarıcının doğumu ile ilgili hadisler duymuşlardı. İslam peygamberi haliflerinin 12 kişi olduğu, hepsinin de Kureyş'ten olduklarını belirten hadis ehli sünnet kaynaklarında çokça zikredilmiştir. Ayrıca bu konuda Mehdi'nin Kureyş'ten veya Mehdi'nin Fatıma'nın evlatlarından olduğu tabirleri de Ehl-i Sünnet'in muteber kaynaklarında belirtilmiştir. Bu yüzden Abbasi halifeleri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı daha titiz bir şekilde kontrol ediyorlardı. Zira onlar İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Resulullah'ın 11. halefi olduğunu ve yapılan tahminin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini çok iyi biliyorlardı. Alınan önlemler imamın belirli günlerde Abbasiler hükümetinin merkezinde hazır bulunması veya Abbasilerin hapishanesinde bazı günler geçirmesine kadar ilerledi. Fakat Abbasilerin tüm geniş önlemlerine rağmen ilahi irade gereğince İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladı İmam Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladetini gizliyordu. Zira eğer düşmanlar bu kutlu doğumdan haberdar olsaydı, onu öldürerek yok etmeye çalışabilirlerdi. Fakat yine de İmam Hasan Askeri Aleyhisselam, kendi güvendiği kişileri bundan haberdar ederek, kendi evladını onlardan bazılarına gösteriyordu. Böylece kendisinin şehadeti ardından insanlar kendi dönemlerinin imamını tanımakta şaşkın kalmayıp sapmayacaklardı. Bu yüzden İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadeti ardından o Hazretin yarenleri evladının bir sonraki imam olduğu konusunda görüş birliğinde oldular.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın sahip olduğu öngörü ile yaptığı bir diğer gelişim ise halkın zihnini gaybet dönemine hazırlamaktı. Zira İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybeti sıra dışı bir olaydı ve daha önceden ortamın hazırlanması gerekiyordu. O zamana kadar Ehl-i Beyt dostları ve izleyenleri bizzat imamın huzuruna çıkıp kendi bireysel ve sosyal sorunları ve konularını o hazret ile paylaşıyorlardı. Bu yüzden halk imamlarla direkt bağlantıya alışmışlardı.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam toplumu bu şartlara ve gaybet dönemine hazırlaması gerekiyordu. Bu gaybet halkın imamdan ayrı kalması ve direkt olarak o hazretle bağlantıda olmaması anlamındaydı. Bu yüzden İmam Aleyhisselam gaybet döneminin sorumluluklarını omuzlayabilecek yarenler yetiştirdi. İmam Hasan Askeri aleyhisselam çeşitli yöntemlerle halkın gaybet döneminde imamet mektebinde yetişen bilginler ve muhaddislere başvurmaya ve dini öğretilerini onlardan öğrenmeye teşvik ediyordu. Nitekim İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan aktarılan hadis bu sözü doğrular niteliktedir. İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Öyleyse fakihlerden iradeli olan, nefsini koruyan ve kendi dininin vasisi olan, kendi nefsiyle muhalefet eden ve Mevlasına boyun eğen fakihlerin halk tarafından izlenmesi gerekir."
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın özelliklerinden o hazretin zalim, despot halifelere teslim olmaması ve gerçek İslami düşünceyi savunmada halel götürmez iradesidir. Abbasi halifesi Mu'temid, İmam Hasan Askeri aleyhisselamın toplumdaki manevi ve bilimsel etkinliğinin farkındaydı. Abbasi halifesi, halkın çeşitli kesimlerinin peygamberin aziz torununu kendisine tercih ettiğini görüyordu. Mu'temid, o hazretin faaliyetlerinin devam etmesi sonucu kendi zalim hükümetinin sarsılacağını hissediyordu. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek varlığını kendine engel görerek o hazreti şehit etmeye karar verdi. İmamet semasının parlayan bu yıldızı daha 28 yaşındayken şehit oldu. O hazretten geriye kalan en değerli evladı tüm insanlık alemini kurtaracak yeryüzündeki ilahi hüccettir. O hazret zuhur ettiği gün tüm dünyayı adaletle dolduracaktır.
Bir kez daha İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek veladet günü dolayısıyla başta siz aziz dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasını tebrik ederken Yüce Allah'tan o hazretin yolunu izleme başarısını bize nasip etmesini niyaz ediyoruz. İmam Hasan Askeri şöyle buyuruyor: "Biz, bize sığınanların sığınaklarıyız ve bizden bilgi isteyenler için nur ve aydınlığız. Bizi sevenler cennetin yüksek mertebelerinde bizlerle beraber olacaklardır."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Avustralyalı yeni Müslüman David Stanley şöyle diyor: İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Günümüz dünyasında medyanın kamuoyunu şekillendirme üzerinde inkar edilemez etkisi vardır. Dünyanın en büyük medya organları batıl ülkelere aittir. Onlar da kendi politikalarına göre propaganda yaparak muhataplarını etkilemeye çalışır. Ancak batı medyasının üzerinde durduğu gerçek dışı propagandalarından biri, İslam dininde şiddet yanlısı, bağnaz ve gerici bir imaj sunmaktır. Gerçi seyrek sayıda medya organları da en azından bazı programlarında İslam dini ve Müslümanlardan daha gerçekçi bir imaj sunmaya çalışmaktadır.
Bir süre önce Avustralya'nın birkaç televizyon kanalından yayınlanan Sunrise adlı programı kısa da olsa bu ülkenin 3 yeni Müslüman olan vatandaşıyla bir röportaj yayınladı ve İslam dininin bazı gerçeklerine ışık tuttu. Bu programa üniversite hocası Suzanne Carl, elektrik uzmanı David Stanley ve ev hanımı Stacey Muhammed katılmıştı.
Suzanne, David ve Stacey 3 farklı kesimden 3 insan olarak sonunda İslam dinini kurtarıcı ve en mükemmel din olarak seçti. Bayan Suzanne Carl sıkı bir Hristiyandı ve bu yüzden programın sunucusu ona bu konuyu hatırlatarak "Acaba din her zaman yaşamında önemli bir konu muydu?" sorusunu yöneltti. Suzanne Carl bu soruya şöyle karşılık verdi: "Evet, ben her zaman Allah'a inanırdım. Ben Hristiyan bir ailede büyüdüm ve ailemle birlikte her zaman kiliseye giderdik. Bu yüzden din her zaman benim hayatımın büyük ve olumlu bir parçası olmuştur."
Ancak David Stanley'nin durumu çok farklıydı. David kendini şöyle tanıttı: "Ben de diğer her Avustralyalı genç gibi içki içiyordum, sigara kullanıyordum ve eğleniyordum." Bir başka deyişle David pek fazla dini bağlılığı yoktu. Ancak bir köyde büyüyen Stacey Muhammed bir agnostikti. Yani Allah'ın var olup olmadığı konusunda kuşkuluydu. Peki ama ne oldu da bu üç farklı karakterli insan ortak bir dini yani İslam'ı seçti?
Suzanne Carl, Sunrise programının sunucusunun neden İslam dinini seçtin sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben ergenlik çağından itibaren acaba inançlarıma gerçekten doğru oldukları için mi yoksa sırf Hristiyan bir ailede doğduğum için mi bağlı olduğumu araştırmaya başladım. Hayat, dünya ve diğer birçok şeyin hakkında büyük sorularım vardı ve çeşitli cevapları inceliyordum ve büyük bir hayretle her defasında İslam dininin en mantıklı cevapları verdiğini fark ettim ve böylece Müslüman olmaya karar verdim."
Tahran Radyosu.
Programın sunucusu daha sonra David Stanley'e yöneldi ve İslam dinini benimsemeden önce bu din ve Müslümanların hakkında neler düşündüğünü sordu. David açıkça şöyle dedi: "Ben bir ırkçıyım ve Müslüman olmayı asla sevmezdim. Benim İslam dini hakkında görüşüm, bu dinin sadece insanları tüm dünyadan nefret eden bir bölgeye özel olduğu ve Müslüman olmayan herkesi zorla Müslüman ettikleri yönündeydi."
Birçok insan onların maneviyata susamış ruhunu doyuracak ve yaşamlarında huzura kavuşturacak ve umut verecek bir dini ve inancı benimsemeye hazırdır. David, gerçi medyada yürütülen kampanyaların etkisiyle İslam dinine karşı olumsuz bir bakışa sahipti. Fakat birdenbire ve bir Müslümanla konuştuktan sonra görüşünü değiştirdi ve bu semavi dini benimsedi. David, Müslüman oluşunun macerasını kısaca şöyle anlatıyor: "Bir Müslümanla konuştuktan sonra çok hızlı ve ilk anlarda İslam dininin ve Müslümanların hakkındaki görüşümün tamamen yanlış olduğunu fark ettim ve o andan itibaren kim olduğumu sorgulamaya başladım.
Programın sunucusu David Stanley'den Müslüman olduktan sonra yaşamı nasıl değiştiğini soruyor. David şöyle diyor: İslam öncesi ve sonrası tamamen iki farklı karakterli oldum. Artık eskisi gibi halkın hakkında yargıda bulunmuyorum ve daha çok kendime bakıyorum. Artık eskiden olduğu gibi başkalarında kusur aramak yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum ve davranışım başkalarını da etkiliyor.
Aslında David'in kendini ıslah etme ve başkalarında kusur aramama ile ilgili bu sözleri İslam dininin önemli taliminden biridir. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Önce kendinize dikkat edin. Kur'an-ı Kerim yine bir başka ayette başkalarında kusur arayan ve onlarla alay edenlerin vay haline şeklinde buyuruyor. Bu konuda ayrıca birçok hadis de vardır. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: Ne mutlu kendi kusuru onu başkalarının kusuru ile uğraşmaktan alıkoyana.
Ancak programın sunucusunun Bayan Stacy Muhammed'den sorduğu soru biraz farklıydı. Sunucunun Stacy'ye ilk sorusu ailesi Müslüman olduğunu öğrendikten sonra nasıl tepki verdikleri yönündeydi. Birçok yeni Müslümanın aileleri Müslüman olduğunu öğrendikten sonra sert tepki verdiklerini beyan etmelerinden farklı olarak Bayan Stacy'nin bu konuda pek fazla sıkıntı çekmediği anlaşılıyor. Stacy soruya şöyle cevap veriyor: Benim çok sevimli bir ailem vardı. Ancak İslam'a yolculuğum hakkında ailem ile konuşmadım. Zira bu iş bir yolculuğa benziyordu ve herkese nasıl bir karar verdiğimi söylemedim. Ancak 2 yıl sonra onlara anlattığımda kendileri de ben de bazı değişikliklerin yaşandığını hissettiklerini söylediler ve bu durumu çok olumlu karşıladılar. Öyle ki şimdi Müslüman olduktan sonra aileme daha da yakınlaştığımı söyleyebilirim.
Bazı aileler çocuklarının Müslüman olması konusunda çok hassas ve duyarlı davranır. Ancak yeni Müslüman olanların onlara karşı davranışı aile içinde kabul görmelerini kolaylaştırır. Bu bağlamda Asr-ı Saadet'te çok ilginç bir olay yaşanmıştır. Zekeriya İbrahim yeni Müslüman olan Hristiyan bir gençtir ve hac farizesini yerine getirdikten sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle arz eder: Babam ve annem ve ailem Hristiyandır ve annem görme engellidir. Acaba ben onların yanında kalabilir miyim? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: Annene bak ve ona iyi davran ve vefat ettiğinde kendin onu toprağa ver ve bu işi başkalarına devretme.
Zekeriya şöyle anlatıyor: Yaşadığım kentim Küfe'ye döndüğünde anneme iyilik ettim. Bizzat onu besledim, elbiselerini yıkadım ve ona hizmet etti. Bir gün annem bana sordu: Oğlum, benim dinimdeyken bana böyle davranmazdın. Ne oldu da yeni dini seçince bana karşı davranışın değişti? Zekeriya macerasını ve İmam Sadık Aleyhisselam ile görüşmesini ve o hazretin tavsiyesini anlattı. Annesi şöyle dedi: Oğlum, senin dinin en iyi dindir. Onu bana da öğret. Zekeriya, İslam dinini annesine sundu ve annesi de Müslüman oldu ve öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı ve gece vakti Müslüman olarak vefat etti.
Programın sunucusunun Stacy'ye sorduğu son soru da ilginçti. Sonucu şöyle sordu: bir yerde Allah adına bir terör saldırısı düzenlendiğini duyunca sende nasıl bir duygu oluşuyor? Stacy Muhammed şöyle karşılık verdi. Ben üzülüyorum. Masum bir insanı öldürmek nerede olursa olsun, hangi dinden olursa olsun çok üzücü bir olaydır. Ama ben başka bir sebepten dolayı da üzülüyorum. O da bu tür saldırıların İslam adına yapılması ve böylece benim dinimin kötü gösterilmesidir. Ben İslam'ın hakikatini bilirim. İslam terörü onaylamaz. Ama ben İslam'ı temsil ettiğimden halk bana başka türlü bakıyor. Sanki ben terörle bağlantılıymışım ve bu da benim kendim ve oğullarım için asla istemediğim bir durumdur.
Ancak Stacy'nin SF duyduğunu beyan etmesinden daha önemli olan şey, sonucunun Batı'nın Müslümanlara karşı garazkar davranışına itiraf etmesi ve şöyle demesiydi. Gerçek şu ki bizler haber kanalları ve kamuoyu sadece Müslümanların marjinal bir kesimi üzerinde durduğunu biliyoruz. İster kadınlara karşı tutum ister terör saldırıları olsun. Fakat örneğin İrlandalılara bakmıyorlar ki nasıl yüzlerce yıldır birbirini öldürüyorlar ve onlara Hristiyan oldukları için terörist demiyorlar. Biz Amerika'nın güneyinde yaşayan ve evdeki kadınlara çok kötü davrananlara bakmıyoruz ve onlardan kadınlarına karşı bu şekilde davrandıkları için korktuğumuzu söylemiyoruz. Bence İslam hakkında insanları aydınlatmalıyız.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak ve Allah'a kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da yani İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'ne başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de Ehl-i Beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah, Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan, en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız. Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur. Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O Hazrete Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar. Nasıl temiz tutalım? O Hazret misvak kullanın diye buyurur.
her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O Hazret şöyle duada bulunur. Ey Yüce Rabbim! Bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey Yüce Rabbim! Senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatimi seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerini beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey Yüce Rabbim! Beni senin dininin talimlerini öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Audu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor. Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu bu semavi kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar. Canım sana feda. Ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi yoksa yazılanın üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıkla sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi Posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.